إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعذنا الله وإياكم من النار. Evet değerli kardeşlerim, Rabbim sizleri de bizleri de cehennem ateşinden uzak eylesin. Bizi burada yan yana getirdiği gibi, bizi burada bir araya getirdiği gibi yarın kıyamet günü Firdevsi alasında da bizleri yan yana getirsin. Evet. Değerli kardeşlerim, İslam toplumunun içerisinde bulunmuş olduğu en büyük bela ve musibetlerden bir tanesi de hemen hemen hepinizin şahit olduğu gibi dinleri hususunda körü körüne hareket etmeleridir. Dinleri hususunda körü körüne hareket etme hastalığıdır. Bugün gerçekten inananların kısmı azamının içerisinde bulunmuş olduğu problem, bela, musibet, hastalık budur değerli kardeşlerim. Kitap ve sünnetin, yani Kur'an'ın ve sahih hadislerin kınayarak reddetmiş olduğu bütün cahiliye toplumlarının dalalete sürüklenmelerindeki tek sebep, tek vesile, bu toplumların delilsiz körü körüne hareket etmeleridir desek, inanın kardeşlerim mübalağa etmiş olmayız. Yani bunların dalalette olmalarının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu hastalıktır desek mübalağa etmiş olmayız kardeşlerim. Gerek geçmişteki cahiliye toplumlarının ve gerekse günümüz cahiliyesinin içerisinde bulunduğu bu bela ve musibet öyle kök salmış ki içerimize, inanın kardeşlerim artık kitabın ve sünnetin açık ve kesin nasları karşısında bu toplum vurdum duymaz bir hale gelmişlerdir. Vurdum duymaz bir hale gelmişlerdir. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem heva ve arzularına göre din yaşayan Mekkeli müşrikleri kitabı ve sünnete davet ettiğinde onu yalanlamaları sadece ve sadece atalarını körü körüne taklit etme yüzünden olmuştur. Aynı şekilde kardeşlerim, aynı şekilde günümüz cahiliyesinde de kitaba ve sünnete davet olunan birçok insan, birçok inanan ata ve dedelerinden devralmış oldukları dini inanç ve ameller yüzünden, inanın kardeşlerim, davet olundukları birçok hakkı hakikati açıkça reddetmektedirler. Açıkça yalanlamaktadırlar kardeşlerim. Açıkça yalanlamaktadırlar. Ve hepinizin bildiği gibi ataları ve dedeleri körü körüne taklit etmek demek, babadan oğula geçen din ve dini inançlara araştırma ve soruşturma yapmadan bağlı kalıp onları sürdürmektir. Bu inanç ve amellere sıkı sıkıya bağlı kalmalarının sebebi ise sadece babaları ve dedeleri öyle inandıkları için, öyle yaptıkları içindir değerli kardeşlerim. Değilse bu hususta kesin bir delile dayalı olarak babalarını, dedelerini taklit eden insanlar değildir. Babalarının, dedelerinin yollarında yürüyen insanlar değillerdir. Yani bilinçsiz, şuursuz bir şekilde bunu yapıyorlar. Ataları dediği için, dedeleri dediği için bunu yapıyorlar. Muhterem dinleyenlerim, unutmayınız ki kitabın ve sünnetin bu tip hareketleri kınayarak kökünden reddettiği mesajları bir hayli çoktur. Bunu Kur'an'a, sünnete az da olsa vukufiyeti olanlar bilirler. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sünneti seniyesinde bu tip mesajlarıyla bu çirkin hastalığı tepeden tırnağa reddediyor. Geliniz hep beraber birkaç tanesini okuyalım kardeşlerim. Bakınız Rabbimiz bu anlamda bizlere nasıl bir mesaj veriyor. Ey Muhammed! Senden önce de biz bir ülkeye herhangi bir uyarıcı gönderdiğimiz zaman oranın şımarık varlıklıları doğrusu babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerini izlemekteyiz derlerdi. Gönderilen uyarıcı eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş isem de mi bana uymazsınız derdi de onlar doğrusu sizinle gönderileni inkar ediyoruz derlerdi. Onlar doğrusu sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz derlerdi. Zuhruf suresi ayet 23-24 değerli kardeşlerim. Yine bakınız Maide suresinde onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere uyun denildiğinde atalarımızın üzerinde bulunduğu yol bize yeter derler. Atalarımızın üzerinde bulunduğu yol bize yeter derler. Rabbimiz tekrar soruyor, ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyseler yine mi onların yoluna uyacaksınız? Yine mi onların yoluna uyacaksınız? Maide suresi 104 değerli kardeşlerim. Yine Lokman suresinde onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense, onlara Allah'ın indirdiğine gelin uyun dense, hayır biz atalarımızın üzerinde bulunduğu şeye uyarız ve onların yolundan gideriz derler. Şayet onları alevli azabın ateşine çağırsa da mı yine atalarının dedelerinin yoluna uyacaklar? Evet. Yine Zuhruf suresinde bir ayet kardeşlerim bir de şöyle demişlerdi. Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, şimdi onların izleri üzerinde gitmekteyiz. Şimdi onların izleri üzerinde gitmekteyiz. Görüldüğü gibi kardeşlerim, sırf alışa geldikleri inanç ve amelleri terk etmemek için, baba ve atalarının dinine tabi olan bu insanlar, Allah'ın kendilerini kınadığı insanlardır. Bu tavırlarını reddettiği insanlardır. Allah'ın bu tavrı sevmediğini bu ve emsali ayeti celilelerde hep beraber görüyoruz değerli kardeşlerim. Bu tavırlar, bu tutumlar Allah'ın sevmediği tavırlar, tutumlardır. Oysaki İslam'ın bu konudaki asıl metodu, İslam dininin bu konudaki asıl menheci, herhangi bir inanç ve amel hakkında kesin bir hükme varmadan önce ciddi bir araştırma yaparak onu kabul etmek, ondan sonra ona uygun hareket etmektir. İslam'ın en özlü metotlarından, menheçlerinden budur. Her kim sağlıklı bir din yaşamak istiyorsa, unutmasın ki bu konuda kesin bir şey konuşmadan önce, herhangi bir şeye inanmadan önce ciddi bir araştırma yapacak. Ondan sonra onu kabul edecek ve ondan sonra ona uygun hareket edecektir. İslam bunu emrediyor, İslam bunu istiyor değerli kardeşim. Bu metot, bu menheç, şuurlu ve basiretli her Müslümanın şiarı olmalıdır. Cennet ve cemalullahı isteyen her Müslümanın menheci, şiarı bu olmalıdır kardeşlerim. Bu şekilde hareket eden bir insan, İslam'a ait bütün inanç ve amelleri kaynağına inerek araştıran, doğru ve hak olanı alan ve onları başkalarına aktarırken de, anlatırken de doğru olanı, hak olanı anlatan birisi demektir. Zamanımızdaki arzı endam eder şekliyle ne görmüş de ne duymuş da onu anlatan birisi değil, şuurlu, basiretli bir şekilde hakkı anlatan birisi olur böyle bir insan. Ve hakka, hakikate ön ayak olduğu için, vesile olduğu için bundan sevap kazanacaktır. Hayrı işleyen, hayra vesile olan, hayrı işlemiş gibidir. Ama unutmayınız ki şerre vesile olan da şerri işlemiş gibidir. Bu anlamda Müslümanın çok uyanık olması gerekir. Bu metot şuurlu ve basiretli her Müslümanın metodu, menheci olmalıdır. Eğer bu şekilde hareket ederse basiretli bir Müslüman, İslam'a ait bütün inançları, amelleri kaynağından öğrenen, bu anlamda ikna olan, ondan sonra da başkalarına bunu anlatırken kaynağından anlatan birisi demektir. Unutmayın ki kardeşlerim, unutmayınız ki insan, ağzalarından sudur eden her şeyi ile Allah'a karşı bir sorumluluğu vardır. Bunu asla kafanızdan çıkarmayın, aklınızdan çıkarmayın. İnsan Ağzalarından sudur eden her şeyi ile Allah'a karşı bir sorumluluğu vardır. Göz gördüğünden, kulak işittiğinden, el yaptığından, dil konuştuğundan ve kalp de kendisine düşenden sorumludur kardeşlerim. Sorumludur. Öyleyse basiretli bir Müslüman, şuurlu bir Müslüman, görmediği, duymadığı ve araştırarak kaynağına inmediği bir meselenin veya hakkında kesin bir delil edinmediği bir inanç ve amelin ardına düşmesi ve o mesele hakkında kat'i bir söz söylemesi nasıl caiz olabilir ki? Bu nasıl caiz olabilir ki değerli kardeşlerim? Nasıl caiz olabilir ki? Bakınız, bakınız Rabbimiz Kerim kitabında ne buyuruyor? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَارَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Zira kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan mesuldür. Ondan sorguya çekilecektir. Sakın bilmediğin bir şeyin ardına düşme diyor Allahu Azze ve Celle. İşte Allahu Azze ve Celle bu ve bununla eş manalı ayeti celilelerinde inananlara, özellikle inananlara bilinçli ve şuurlu hareket etmelerini, körü körüne bir şeylerin ardına düşmemelerini bu şekilde kendilerine ne yapıyor? Anlatıyor değerli kardeşlerim. Körü körüne hareket etmeyin. Ardına düşeceğiniz bir mesele ile alakalı mutlaka bilginiz olsun. Mutlaka bilginiz olsun diyor. Yine bakınız Allahu Azze ve Celle aynı anlamda Allah'tan bir yol gösterici olmadan, Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir ki? Allahu Ekber. Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir ki? Kasas suresi ayet 50. Yine bakınız Muhammed suresi ayet 14. Rabbinden bir delil üzerinde bulunan kimse ile kötü işi kendisine süslendirilen ve keyfine uyan gibi olur mu hiç diyor. Allahu Ekber. Elinde bir delili bulunan insan, Rabbisinden elinde delili olan bir insan ile kötü işi kendisine süslendirilmiş ve keyfine göre hareket eden insan hiçbir olur mu diyor Allahu Azze ve Celle. Bu iki insan hiçbir olur mu diyor Rabbimiz Muhammed suresinde ayet 14'te kardeşler. Yine Mü'min suresinde kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadan Allah'ın ayetleri üzerinde tartışırlar. Bu çirkin iş ise gerek Allah'ın yanında ve gerekse müminlerin arasında büyük bir kızgınlık doğurur. Allah her kibirli zorbanın kalbini mühürler. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadan Allah'ın ayetleri üzerinde tartışırlar. Allah'ın indirdiği kitabın, sünnetin üzerinde tartışırlar herhangi bir delil olmadan. Bu Allah yanında da, basiretli inananlar, Müslümanlar yanında da büyük bir kızgınlık doğurur diyor Allahu Azze ve Celle. Allah her kibirli zorbanın kalbini mühürler. Yani burada kardeşlerim, elinde bir delili yoksa bir insanın, Rabbisinden elinden bir hücceti yoksa, din adına birileriyle tartışıyorsa, bu adam kibirinden dolayı, bu adam gururundan dolayı, bu adam karşı tarafın söylediklerinin altında kalmamak için çırpınıyor. Rabbim buna işaret ediyor değerli kardeşlerim. Elinde bir delilin yoksa ne diye çırpınıyorsun? İnancın, amelin, havada asılı, askıda olan bir şey ise ne diye çırpınıyorsun arkadaşım? Rabbinden elinde bir delilin varsa ortaya koyarsın, değilse bu anlamda tartışmaya ne gerek vardır? Ama hala tartışıyor isen bu açıkça gösteriyor ki senin kibrinden dolayıdır. Sen yenik düşmemek için, sen üstün gelmek için çırpınıyorsun. Evet değerli kardeşlerim, Rabbimizin bu ayeti celilelerinde anlattığı gibi delilsiz, körü körüne hareket edenlerle şuurlu ve basiretli hareket edenler birbirinden ayırt edilmiştir. Burada Rabbimiz ayırt etmiştir bu iki sınıfı. Delille hareket edenlerin istikamet sahibi olduğunu anlatmıştır. Delilsiz, körü körüne hareket edenlerin ise heva ve arzularına uyan sapık kimseler olduklarını açıklamıştır. Bunu açıkça zikretmiştir Allahu Azze ve Celle. Bu da neyi gösteriyor kardeşlerim? Bu da gösteriyor ki insanlar, özellikle inananlar, ya delili bulunan sağlıklı bir yol üzerindedirler ya da delili bulunmayan gidişatlarının kendilerine süslü gösterildiği sapık bir yol üzerindedirler. İki tane yoldan bahsediyor Rabbimiz. İnananlar ya delili bulunan sağlıklı bir yol üzerindedirler ya da delili bulunmayan ama gidişatlarının kendilerine süslü gösterildiği sapık bir yol üzerindedirler. Sapık bir yol üzerindedirler. Öyleyse hiç unutulmaması gerekir ki insanın elinde sağlıklı bir delili yoksa, bir bürhanı yoksa ne gidişatının akla ve mantığa uygunluğu ve ne de kendisine o yolun, o işin, o amelin hoş ve süslü gösterilmesi o yolun asla ve asla doğru bir yol olduğuna delalet etmez. Delalet etmez kardeşlerim. Çünkü bu anlamda birilerine nasihat ettiğimizde benim kalbim diyor mütmain bu yolda. Ama ben mütmainim diyor. Ama ben bunu yaparken haz duyuyorum diyor. Ama ben bunu söylerken, ben bunu yaparken lezzet alıyorum diyor. Unutma ey zavallı insan, o işin sana lezzetli gelmesi, o işin sana haz vermesi, o yaptığının, o söylediğinin, o yolun doğru olduğuna delalet etmez kardeşim. Etmez arkadaşım. Bunu sana süslü gösteren şeytandır. Bunu sana süslü gösteren şeytandır. Bu konuda geçerli olan kural, kaide, o yolun Kur'an ve sünnet çizgisinde olmasıdır. Kur'an ve sünnet çizgisinde olmasıdır. İslam'dır denilen veya İslami sınırlar içerisindedir denilen bütün inanç ve ameller geçerliliğini koruyabilmesi için ancak bu dinin kaynakları olan Kur'an ve sünnet çizgisinde olma mecburiyetindedir. Onlardan ispat edilme mecburiyetindedir. Bunun dışında kalan şeyler ise unutmayınız, kesinlikle kabul görmeyen ya tahmini faraziyeler ya da zanna dayalı olan şeylerdir kardeşlerim. Tahmini faraziyelerdir, zanna dayalı olan şeylerdir. İslam ise bu türden tahmini, faraziye şeyleri tepeden tırnağa kınamıştır ve onların hakla ne uzaktan ne de yakından alakasının olmadığını söylemiştir. Bakınız Yunus suresinde de Rabbimiz ne buyuruyor? Onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmamaktadırlar. Oysa zan, haktan hiçbir şey ifade etmez. Allah onların yaptıklarına elbette ki hakkıyla vakıftır. Zannedersen bu böyledir. Tahminim şu şöyledir. Asla arkadaşım, bu kesinlikle batıl olan bir şeydir. Bu hak olan bir şey değildir değerli kardeşlerim. Yine bakınız En'am suresinde 116 Rabbimiz ne buyuruyor? Eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğunluğuna uyarsanız, onlar sizi Allah'ın yolunda saptırırlar. Zira onlar zandan başka bir şeye uymuyorlar ve dolayısıyla sadece saçmalıyorlar. Evet kardeşlerim, bakınız, eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğunluğuna uyarsanız, onlar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Zira onlar zandan başka bir şeye uymuyorlar ve dolayısıyla sadece saçmalıyorlar. Elinde bir delili bulunmayan, zannedersem şöyle, zannedersem böyle diyen bir insan saçmalar kardeşim. Rabbimizin bu ayette ifade buyurduğu gibi bu sözler saçmalıktır kardeşlerim. Hele hele din adına ise tamamen saçmalıktır kardeşlerim. Zanla bu iş olmaz kardeşlerim. Zanla Allah'ın dini yaşanmaz kardeşlerim. Yine bakınız Allahu Azze ve Celle Necm suresinde halbuki onların bu hususta hiçbir delilleri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise haktan bir şey ifade etmez. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Sizleri zandan sakındırırım. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır kardeşlerim. Ayet ve hadislerin ifade ettiği gibi zan gerçekle alakası olmayan sözdür kardeşlerim. Yalan olarak nitelendirilen bir şeydir kardeşlerim. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Hangi konuda olursa olsun kardeşlerim, zanla asla hareket etmeyin. Eğer dikkat ettiyseniz ayeti kerimelerde işaret edilen bir husus da çoğunluğun geçerli bir kaide olmadığı, kural olmadığı, dolayısıyla yeryüzündeki insanların çoğunun bir şeylere tabi olmaları veya bir şeylere inanmaları, bir şeyleri söylemeleri illa da onun doğru olduğuna delalet etmez kardeşler. Burada aklımıza ne gelmesi gerekir? Hani cahilce kullanılan şu ifadeler var ya, haktan hakikatten bir şeyler anlattığınız zaman bu kadar insan deli mi? Bu kadar insan manyak mı? Bu kadar insan cahil mi? Bunlar bilmiyorlardı da siz mi biliyorsunuz? Bunlar bunu görememişler de siz mi görüyorsunuz? İşte buna reddiye vardır kardeşlerim. Eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğulunda uyarsanız onlar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Zira onlar zandan başka bir şeye uymazlar ve dolayısıyla sadece saçmalarlar. Altını çiziyoruz, yeryüzünde bulunan insanlığın çoğunluğu saçmalıyor kardeşler. Çoğunluğu saçmalıyorlar. Çoğunluğu saçmalıyorlar kardeşler. Evet, burada ayeti celilede işaret edildiği gibi, daha doğrusu açıkça anlatıldığı gibi, çoğunluk geçerli bir kaide kural değildir. Yeryüzündeki insanların çoğu da saçmalıyorlar kardeşlerim, zanna tabi olmuşlardır. Onların, yani çoğunluğun bir şeylere doğru demesi illa o şeyin doğru olduğuna delalet etmez. Yürüdükleri yolun illa doğru yol olduğuna delalet etmez kardeşlerim. Değerli dinleyenlerim, şüphesiz ki Allah ve Resulü faraziye bilgilerden uzak durun, zanna tabi olmayın, körü körüne hareket etmeyin diye mesajlar verirken bununla inananları bilinçli ve şuurlu hareket etmeleri için asıl kaynağa davet ediyor. Yani şuursuz hareket etmeyin, bilinçsiz hareket etmeyin. Faraziye şeylerle, zanla hareket etmeyin. Şuurlu, bilinçli, basiretli bir şekilde Allah'tan indirilene ittiba edin. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min dunihi evliya'a kalilen ma tezekkarun. Rabbinizden size indirilene ittiba edin. Rabbinizden size indirilene uyun. Onun dışında olan şeyleri dostlar edinip de sakın onlara tabi olmayın. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Allahu Ekber, görüyor musunuz? A'raf suresi ayet 3. Rabbinizden size indirilene ittiba edin. Rabbinizden size indirilene uyun. Onun dışında dostlar edinip de onlara sakın tabi olmayın. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Hulasa değerli arkadaşlarım, hulasa değerli kardeşlerim, eğer inanan bir kimse Rabbisinden kendisine indirilen bir yol üzerinde değil ise, artık bu kimse delisiz körü körüne hareket eden ve şeytanın gittiği o yolu kendisine süslü gösterdiği ve kendisinin de o yolu doğru zannettiği bir kimseden başkası değildir. Halbuki biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, insanın takip ettiği yolun kendisine süslü gelmesi, onu hoş görmesi veya kalbinin o yolda mütmain olması o yolun illa ve illa da doğru olduğuna delalet etmez. Bakınız bu anlamda Rabbimiz ne buyuruyor? Lütfen buraya dikkat ediniz. Bu size de lazım olacaktır. Çünkü bu yönlü problemi olan insanlarla sık sık karşıya geleceksinizdir. Bakınız Rabbimiz ne diyor? Kim o Rahman'ın zikrine, o Rahman'ın indirdiği zikrine göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz de artık o onun ayrılmaz arkadaşı olur. Artık o onun ayrılmaz arkadaşı olur. O şeytanlar onları doğru yoldan çıkardıkları halde onlar hala kendilerinin doğru yolda olduğunu zannederler. Allahu Ekber. Onlar hala kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Evet, kim o Rahman'ın indirdiği zikrine, burada biraz izah yapalım. Kim o Rahman'ın indirdiği Kur'an'a ve sünnete, çünkü indirilen zikir Kur'an ve sünnettir değerli kardeşlerim. Her kim Allah'ın indirdiği Kur'an'a ve sünnete göz yumarsa, ona sırt çevirirse, biz ona şeytanı musallat ederiz. Ve artık o onun ayrılmaz arkadaşı olur. O şeytanlar onları doğru yoldan çıkardıkları halde, onlar hala kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Onlar hala kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, unutmayalım ki vahdeti engelleyen hastalıkların ve ortaya çıkan bütün çarpık inanç ve amellerin en büyük sebebi, inanın kardeşlerim, inanın, bugün Müslümanların delilsiz körü körüne hareket etmeleridir. Delilsiz körü körüne hareket etmeleridir. Tabii ki samimi olduklarına hüsnü zan beslediğimiz bu insanların da muhakkak kendilerine göre bir değer yargıları, değer ölçüleri vardır. Ve bunların da doğruluğuna inanırlar. Ve bunların da doğruluğuna inanırlar. Ama maalesef bu doğrular kardeşlerim, maalesef bu doğrular kendilerinin tespit ettikleri doğrular olup Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu doğrular değillerdir. Bunlar kendi içtihatları neticesinde ortaya koydukları doğrulardır. Bunlar Kur'an'ın sünnetin ortaya koyduğu doğrular değildir. Çünkü her grubun değer yargısı kendisini idare eden cemaat liderinin ortaya koyduğu şahsi yorum ve anlayışlardır. Bunlara doğru diyorlar. Bunları doğru olarak kabul ediyorlar. Kendilerine alim, kendilerine üstaz, şeyh efendi, abi veya hoca efendi denilen birçok kılavuzların önderliğinde oluşan bu çarpıklık, bu yanlışlık, İslami bir dava için şahsi değer ölçülerine göre yapılanmaya çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla kardeşlerim, bu değer ölçülerine göre belirlenen güç ve kuvvet anlayışını bilerek veya bilmeyerek kabullenen birçok insan kalabalığı, bu kabullenmeleri neticesinde inanın sırat-ı müstakimden kaymış, tevhidi çizgiden sapmış bir şekildedirler. Bunu Kur'an'ı sünneti hakkıyla okuyanlar açıkça göreceklerdir arkadaşlarım. İnanın kısmı azamı sapmış bir vaziyettedirler. Çünkü İslam'ı hakim kılmak için güçlenmeyi kaçınılmaz gören bu kimseler, benimsedikleri şahsi değer ölçülerine göre güçlenmeye çalışmakta ve niyetleri samimi olan birçok Müslümanın da mal ve mesaisini bu gibi gayri İslami yollarda heder etmektedirler. Davetleri hep bu merkezdedir. Bu çarpık kurallarına davet ediyorlar. Kendi içtihatları neticesinde ortaya koydukları, adına doğru dedikleri şeylere davet ediyorlar. Ve insanlar da cahilce buna hücum ediyorlar kardeşler. Araştırma soruşturma yok. Araştırma soruşturma yok. Acaba gayri İslami inanç ve ameller içerisinde bulunmalarına rağmen iyi niyet taşıdıklarını söyleyen bu insanların durumu nedir? Sahip oldukları bu iyi niyetleri kendilerini kurtarır mı dersiniz? Veya din adına yaptıkları bu şeyleri geçerli kılar mı? Çünkü çoğunun iyi niyetli olduğu ortada. Veya dilleriyle bizim kötü bir niyetimiz yoktur ki arkadaşım. Hatta innemel a'malu bin niyat hadisini kullanarak bunu tezgahına malzeme edinmektedir. Bunu tezgahına malzeme edinmektedir. Ve biz de soruyoruz kardeşlerim, kendimize, size ve onlara soruyoruz. Acaba gayri İslami inanç ve ameller içerisinde yüzmenize rağmen, bulunmanıza rağmen sizin iyi niyet taşımanız sizi kurtarır mı? İyi niyetli olduğunuzu söylemeniz sadece yeterli midir? Adına din dediğiniz o şeylerin gerçekten din olduğu anlamına gelir mi? Elbette ki burada İslam'ın niyetle alakalı veya diğer bir ifadeyle bir ibadetin Allah indinde kabul görmesi için Allah'ın kendisinden ne istediği, hangi şartları koyduğunu bilmekle ancak anlaşılır. Bunu bilmemiz gerekir. Yani iyi niyet sadece yeterli midir? Bunu Kur'an'ın sünnetin temiz sayfalarından öğrenmemiz gerekir. Öncelikle niyet kardeşlerim, öncelikle niyet, yapılacak herhangi bir eylemin keyfiyeti ile alakalı zihni meşgul etmenin adıdır. Bunu özellikle bir kafamıza yazalım. Niyet, yapılacak herhangi bir eylemin keyfiyeti ile alakalı zihni meşgul etmenin adıdır. Bunun başka bir ifade şekli, yapılan herhangi bir amelde kastedilen şey veya gözetilen maksat, gaye ve murad anlamına gelen kalbi bir yöneliştir niyet kardeşlerim. Unutmayınız ki, defalarca derslerimizde de anlattığımız gibi unutmayınız ki, İslam'da niyetin önemi çok büyüktür. İslam'a ait bir amel, bozuk bir niyetle yapıldığı müddetçe asla kabul görmez. Asla kabul görmez. Yani namaz, zekat, hac, oruç, cihat vesaire gibi İslami amelleri yerine getirmeye çalışan bir Müslüman, bu amelleri halis bir niyetle yapmıyorsa, işlemiş olduğu bu amellerin herhangi bir faydasını göremez kardeşim. Bunların herhangi bir faydasını göremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ve onunla birlikte savaşmak gibi yüce bir ameli yerine getirmesine rağmen niyeti Medine'deki hurmalıkları korumak olan kişinin öldürülüp de cehenneme yuvarlanması buna bir örnektir. Buna bir örnektir değerli kardeşlerim. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ile birlikte hicret gibi güzel bir ameli yerine getirmesine rağmen niyeti Medine'ye kendisinden önce giden bir kadına kavuşmak olan kişinin Allah ve Resulü tarafından kınanması ve hicretinin de Allah'a ve Resulüne değil de o kadına sayılması yine buna açık bir örnektir kardeşlerim. Yine açık bir örnektir kardeşlerim. Açık bir örnektir. Bu kişiler görünüşte büyük bir fedakarlıkla savaşıp hicret etmelerine rağmen niyetleri Allah ve Resulü için değil de Medine'deki hurmalıklar ve kadın olduğundan dolayı bu amellerinin karşılığını görememişlerdir. Bu amellerinin karşılığını görememişlerdir. Tabii ki bunun tam tersi olarak ameller halis bir niyetle de yapılsa değil mi ki o amel sünnete uygun değil? Bunun da karşılığını göremeyecektir. Yani madalyonun diğer yüzünü çevirdiğinizde de halis bir niyetle de yapsanız amel düzgün değilse bu da kabul görmez. Ameliniz düzgün, niyetiniz halis değilse bu da kabul görmeyecektir. Bu da kabul görmez kardeşler. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şeriflerini. Kim bizim şu işimizin yani dinimizin içerisinde onda olmayan bir şeyi ihdas ederse, meydana getirirse, ortaya atarsa fahuva reddun, o ondan reddolunur diyor. O ondan reddolunur. Ve aynı hadisin başka bir varyantında men amile amelen leysa aleyhi emruna fahuva reddun. Her kim bizim emrimize uymayan bir amel işlerse o amel reddolunur. O amel reddolunur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kardeşlerim bu hadislerde anlatıldığı gibi yapılan herhangi bir amelle alakalı insanın elinde bir delil yok ise, diğer bir ifadeyle o amel sünnete uygun değil ise, iyi niyetle de yapılmış olsa o amel kabul görmez. O amel reddolunur kardeşim. Bunu kafana güzel yaz. Bunu kafana güzel yaz. Öyleyse değerli dinleyenlerim, bütün inanıyorum diyenlerin bu önemli noktayı kavramaları gerekir. Ve her konuda olduğu gibi bu konuda da Kur'an'ı sünneti kendisine örnek almaları gerekir. İnanın yaşadığımız şu ortamdaki delilsiz körü körüne hareket eden Müslümanların böylesi bir şuura şiddetle ihtiyaçları vardır. Yani inananların dini yaşantılarında sadece ve sadece iyi niyet taşımalarının yeterli olmadığını ve bir ibadetin kabulü için mutlaka hem iyi niyet ve hem de amelin sünnete uygun olması gerektiğini çok iyi bilmeleri gerekir. Bunu çok iyi anlamaları gerekir kardeşler. Çünkü değişik din anlayışlarının bulunduğu birçok cemaatlerde bu değişik anlayışlardan hareket ederek farklı grup ve ekollere bölünen Müslümanların sadece ortak bir yönleri var. Bu ortak yönleri de hepsinin dillerinde dolaşan niyetimiz İslam'ı yaşamaktır sloganıdır. İnanın bunda sadece bunda ittifak edilmiş. Niyetimiz İslam'ı yaşamaktır kardeşim diyor. Bizim kötü bir niyetimiz yok. Hocam diyor sen böyle anlatıyorsun ama bizim diyor kötü bir niyetimiz yok diyor. Herhangi bir Müslümanı yanlış bir itikad içerisinde görseniz veya gayri İslami bir amel içerisinde görseniz onu ikaz etmeye cesaret gösteremiyorsunuz arkadaşım ya. Onu ikaz edemiyorsunuz. Neden? Çünkü söyleyeceği ilk söz sizin konuşmaya başladığınız andan itibaren onda hemen hazır beklemektedir. O söz de ameller niyetlere göredir kardeşim. Bizim niyetimiz İslam'dır. Bizim kötü bir niyetimiz yok ki diyor. Bizim niyetimiz İslam'dır diyor. Bizim kötü bir niyetimiz yoktur ki diyor. Ama unutmayalım ki bu söz temiz akıl sahibi ve şuurlu bir Müslümanın söylerken düşünmesi ve içerisinde bulunduğu şu çirkin manzaraya bakarak belki de utanması gereken bir sözdür. Belki de utanması gereken bir sözdür. Niyetimiz İslam'dan başka bir şey değildir diyenlere şu soruyu sormak gerekir. Acaba İslam insanlara niyet olarak sunulan bir görüş mü, yoksa kitap ve sünnete göre yaşanan bir hayat nizamı mı? Bunu sormak lazım. Bir Müslümanın şunu çok iyi araştırması ve asla unutmaması gerekir ki, peygamberlerin gönderiliş gayesi sadece insanların niyetlerini değiştirmek değil kardeşlerim. Aynı zamanda bu insanların içerisinde bulundukları yolu, yaşam tarzlarını, amellerini de değiştirmek için gelmiştir. Onların niyetlerini de tahsih etmiştir. İnançlarını, akidelerini de tahsih etmiştir. Yani düzeltmiştir. Amellerini de kardeşlerim. Bu iki yönlü mücadele vermiştir bütün Resuller. Ve bizim için örnek olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu anlamda mücadele vermiştir. İnsanların niyetlerini de, insanların akidelerini, inançlarını da tahsih etmiş, amellerini de düzeltmiştir, tahsih etmiştir. Defalarca tevhid derslerinde de ifade ettiğimiz gibi, insanların sadece iyi niyete sahip olmaları yeterli olmuş olsaydı, Allah'ı razı etmek istemelerine rağmen sapıklığa düşen ehli kitaba veya Allah'a daha fazla yaklaşmak için bazı şahısların kabir ve türbelerine tazimde bulunurlarken, biz bunlara ibadet etmiyoruz, biz bunları sadece bizi daha fazla Allah'a yaklaştırsınlar diye vasıta ediniyoruz diyen Mekkelilere peygamber gönderilmezdi. Bunlara peygamber gelmezdi. Çünkü kullandıkları ifadelerden de anlaşıldığı gibi Mekkelilerin niyetleri halisti, iyiydi arkadaşlar. Yani daha fazla Allah'a yaklaşmak istiyorlardı. Bu niyet de iyi bir niyettir. Halis bir niyettir. Eğer sadece iyi niyet geçerli olmuş olsaydı Mekkelilere peygamber gelmezdi. Onların gayet niyetleri iyiydi, Allah'a yaklaşmak istiyordular. Öyleyse bu hassas noktayı çok iyi düşünmemiz gerekir. Bu hassas nokta çok iyi düşünülmelidir. Delilsiz körü körüne hareket ederek gayri İslami yollarda ömürlerini tüketenlerin sadece iyi niyet taşımalarının kendilerine bir faydasının olmayacağını iyi tefekkür etmeleri ve gayri İslami bu hal üzere öldükleri zaman da aynı sözleri aynı rahatlıkla Allahu Azze ve Celle'ye karşı verip veremeyeceklerini iyi düşünmeleri gerekir. Bunu iyi düşünmeleri gerekir. Yani anlattığımız zaman, kendilerine nasihat ettiğimiz zaman bize gülerek vermiş oldukları bu sözleri, vermiş oldukları bu cevapları aynı rahatlıkla, aynı şekilde gülerek acaba Allah'ın karşısında da söyleyecekler midir? Söyleseler bu sözleri geçerli olacak mı ki? Asla kardeşlerim. Bunları şimdiden tefekkür etmemiz gerekir. Bunları şimdiden düşünmemiz gerekir. İyi niyetli olduklarını iddia edenlere, halis bir niyet taşıdıklarını iddia edenlere, bu halinizin müstakil olarak faidesi olmaz size diye anlattığımız kimseler hala aynı şeyde ısrar ederlerse sakın kusura bakmasınlar. Hiç kusura bakmasınlar. Bu niyetlerine hiçbir zaman kavuşamayacaklardır. Bu niyetlerine asla kavuşamazlar. Ama tabii ifadelerimize dikkat edin. İyi niyet sadece müstakil olarak yeterli değildir diye anlattığımız insanlar, anlattığımız kişiler, kimseler diyoruz bakın. Eğer bunu duyduysalar, bunu öğretebildiysek, karşı tarafa bunu aktarabildiysek, öğretebildiysek hiç kusura bakmasınlar. Sadece iyi niyetle yetinmeleri kendilerine bir fayda sağlamayacaktır. Kendilerine bir fayda sağlamayacaktır. Defalarca izah ettiğimiz gibi niyeti Erzurum'a gitmek olan bir kimse İzmir yolunu tutar ve İzmir'e doğru ilerlemeye çalışırsa elbette ki Erzurum'a varamayacaktır. Erzurum'a gidemeyecektir. Niyeti Erzurum'a gitmek olan bir kimsenin tutacağı yol, bineceği vasıta, edineceği vesile Dadaş turizm olmalıdır. Dadaş turizm kardeşim. Ona binersinse seni Erzurum'a götürür. Çünkü Erzurum'a giden vesile vasıta odur. Niyeti Erzurum'a gitmek olan bir kimsenin bineceği vasıtada Dadaş turizm olmalıdır. Niyeti Erzurum'a gitmek olan bir kimse İzmir seyahate binerse gidemez Erzurum'a kardeşlerim. Evet. Dolayısıyla kardeşlerim, Dolayısıyla niyetleri Allah'ı razı etmek olan kimselerin yönelecekleri yol da Allah ve Resulünün kitap ve sünnette tarif ettiği yol olmalıdır. Yol olmalıdır. Şeyhlerin, üstazların, efendilerin tarif ettiği yolla Allah'a varamazsınız. Allah'ın istediği, sevdiği yolda yürüyemezsiniz kardeşlerim. Asla, asla bunu kafanızdan çıkarmayın. İşte Allah'ın dinini istenildiği şekilde yaşamak isteyen bir kimsenin bu noktada durması gerekir. Ve bu metodu çok iyi düşünmesi gerekir. Allah'ın rızasına varabilmem için onun razı olacağı ve Resulünün de tarif edip yaşadığı o yolu bulmalıyım. Bunu kendime dert edinmeliyim demelidir şuurlu bir Müslüman. Bu dertle uykularını kaçırmalıdır. Hele hele şu arzı endam eden keşmekeşlik içerisinde yaşıyorsa, ihtilaflar içerisinde yaşıyorsa, bu dertle uykularını kaçırmalıdır. Unutmayınız ki bunu dert edinirse Allah anlayış verir. Unutmayınız ki bu anlamda korkarsa Allah'tan, Allah ona anlayış verir. Rabbimiz ne buyuruyor? Eğer siz Allah'tan hakkıyla korkarsanız, Allah size iyi ve kötüyü ayırt edecek bir akıl ihsan eder diyor. Bakınız. Bu gibi mevzuları duyar duymaz Allah'tan korkun. Şu gittiğimiz yol gerçekten doğru bir yol mu? Şu yol gerçekten Allah ve Resulünün tarif ettiği yol mu? Bu dertle uykularını bir kaçırması gerekir. Delilsiz körü körüne hareket etmeyi bırakıp bu dertle samimi bir araştırmaya girmesi gerekir. Bunu yapması lazım kardeşlerim. Bunu yapması gerekir. Nasıl ki herhangi bir işten atıldığı zaman 3-5 günlük nafakası için endişeleniyor ve kapı kapı gezip dolaşıyor ise, aynı şekilde hatta daha da fazla ebedi hayatı için telaşa kapılması, endişe etmesi gerekmez mi arkadaşlar? Bu anlamda korkması gerekmez mi kardeşlerim ya? Bilinmelidir ki sadece iyi niyet insanı kurtarmayacağı gibi, iyi niyetle kendilerine tabi olunduğu ağalar, beyler, üstadlar, şeyhler, bunlar da onları kurtaramayacaktır. Bunlar da o insanları kurtarmayacaktır. Gel bizim davaya katıl da günahlarını at benim omzuma. Allahu Ekber. Bu anlamda ileri geri zırvalayan şeyhler var, biliyor musunuz? Şeyhler var diyor. Onun için diyor, gel sen bu davaya gir de günahlarını at diyor benim sırtıma diyor. Allahu Ekber. Bunu konuşan, zırvalayan insanlar var diyor. Bunu konuşan, zırvalayan insanlar var kardeşler. Evet. Bunu çok iyi bilmelisin. Ve bu bilinçle dehşete kapılmalısın. Şayet herhangi bir gruba müntesip isen, bu grubu yöneten hocandan değil Allah'tan korkarak yiğitçe ayağa kalk. Edepli, adaplı bir şekilde hocam bizleri davet ettiğin ve bizlerin de İslami duygularla benimsediğimiz bu yol Kur'an ve sünnetin tarif ettiği yol mudur? Hocam biz birileriyle karşılaştık. Bize gittiğimiz yolun yanlış olduğunu söylüyorlar. Hocam bunun ispatını yapar mısın? Hocam bunun delilini bize gösterir misin? Bunu yiğitçe sorabilmelisin arkadaşım. Hocam bizler Kur'an ve sünnet yolundaysak bu yolun delillerini bize ver. Bizi tenkit edenlere gidip gösterelim. Hatta bu yola davet edeceksek davet edeceğimiz insanlara bunları gösterelim. Bunu de arkadaşım ya. Yiğitçe bu anlamda ayağa kalksana. Ama ne yazık ki senin bu anlamdaki yiğitliğini de ne yapmışlardır? Diskalifiye etmişlerdir. Söndürmüşlerdir. Ve buna kılıf geçirmişlerdir. Ne demişlerdir? Üstadın karşısında 7 kelimeden fazla konuşmak edepsizliktir. Bir evliyanın karşısında 7 kelimeden fazla konuşmak adapsızlıktır. Bir şeyhin karşısında 7 kelimeden fazla konuşmak edepsizliktir. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ki bu Resul İbrahim'dir. Rabbisine soru soruyor. Ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin diyor. Ey İbrahim inanmadın mı? İnandım ya Rabbi, inandım. Velakin kalbim mütmain olsun diye onun için soruyorum. Rabbisinden delil soruyor. Rabbisine soru soruyor İbrahim. Allahu Azze ve Celle de ona kuşları tutmasını, kesmesini ve etlerini ayrı ayrı yerlere koymasını, çağır bak sana gelecektir demesini anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani İbrahim Rabbisine soru soruyor kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bedevi geliyor, soru soruyor. Yeri geliyor, patavatsızca yakasından yapışanlar oluyor. Boğazı kızarıyor, boynu kızarıyor yeri geliyor. E elbette ki biz böyle yapın demiyoruz. Ama en azından adaplı, edepli bir şekilde soru sorun yiğitçe. Bunun delili nerede hocam? Üstadım, bunun delilini alabilir miyiz? Bunun adına din diyorsanız bunun dinden bir kaynağı, bir belgesi, bir ispatı olmamalı mıdır? Elbette ki olmalıdır hocam. Demelisiniz bunu. Nasıl Allah'a ve Resulüne delil soruluyor da mütmain olabilmek için ona soru soruluyor da onlara soru soruluyor da nasıl oluyor da biz şeyh efendilere soru soramıyoruz? Nasıl oluyor da üstada soru sorulmaz? Nasıl oluyor da üstadın kitabındaki bir şeye itiraz edilmez? Allah Resulüne söylüyorlar, bu senden mi Allah'tan mı diyor. Senden mi Allah'tan mı? Sendense biz şöyle şöyle de yapardık ya Resulallah deyip fikirlerini öne sürenler oluyordu. Aynen Selman'ın Hendek Harbi'nde olduğu gibi. Bu senden mi Allah'tan mı? Yani bize bunu emreden Allah mı yoksa senin fikrin mi ya Resulallah? Benim fikrim deyince biz de böyle böyle yapardık diyor. Ve Selman'ın fikrini kabul ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allah'tandır denildiği zaman iş bitiyor. Yani Resul'e bile bu senden mi Allah'tan mı deniliyor. Şeyh efendi bu senin işkembeden mi yoksa Kur'an'da sünnette yazılı mı, bunu niye diyemiyorsunuz? Çünkü çoğu işkembeden atıyor. Biraz argo tabir kullandım. İnanın çoğu işkembeden atıyor. İşkembeden atıyor kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Bunu yapması lazım. Bunu yapması lazım. Bununla beraber samimi bir Müslüman kitap ve sünnet çizgisindeki tenkit ve tasihlere de açık olmalıdır. İdrak etmelidir hangi yolda olduğunu. Doğru yolda olduğuna inanmaktan ve hocasına, abisine bu manada iyi niyetle teslim olmaktan ziyade doğru yolda olduğunu bizzat kendisi idrak etmelidir. Bunu bizzat kendisi idrak etmelidir. Yani gittiği o yola liderlerinin doğru dediği için doğru diyen değil de o yolun doğruluğunu bizzat kendisi idrak eden, ispat eden, evet benim yolum Kur'an ve sünnet yoludur diyen bir insan olmalıdır. Bugünkü birçok zavallının yaptığı dediği gibi şeyhi bu yol doğru diyor, bitmiştir. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır, bitmiştir. Sanki Bakara suresinde geçen bir ayetmiş gibi telakki ediliyor arkadaşım ya. Sanki Bakara suresinde anlatılan veya Ali İmran suresinde anlatılan bir ayetmiş gibi telakki ediliyor kardeşlerim ya. Bu telakki ediliyor kardeşlerim ya. Allahu Akbar. Evet, bu bilinçle bulunmalıdır yürüdüğü o yolda. Bu bilinçle davet etmelidir yoluna ve bu bilinçle savunmalıdır yolunu. Hangi bilinçle? Gittiği yolun gerçekten doğru olduğunu idrak ettiği, Kur'an'a sünnete dayandırdığı o yolunu bu anlamda benimsemelidir ve savunmalıdır. Savunduğu davaya yöneltilen kitap ve sünnet çizgisindeki eleştirileri can kulağı ile dinlemeli ve herkese açık olmalıdır samimi bir Müslüman. Bununla beraber kitap ve sünnetin zıddına tespit edilen inanç ve amelleri terk etmesi, yiğitçe doğru olana, hak olana teslim olmalıdır bir Müslüman. Yani madem ki menheci, metodu, kuralı kaidesi Kur'an sünnet, öyleyse eleştirdikleri zaman, Kur'an sünnetten delil getirdikleri zaman ne yapacaktır? Teslimde olmasını becerecektir. Evet doğru söylüyorsun diyecektir. Allah razı olsun diyecektir ve kabul edecektir kardeşlerim. Kabul edecektir değerli kardeşlerim. Etrafındaki gayri İslami yapılanmalara ve onların ağızlarındaki delilsiz sözlere aldanarak bu yolların hepsinde de hak, hepsinin de hak olduğunu asla asla kabul etmemelidir. Bu anlamda çokça çokça ileri geri konuşanlar oluyor. E efendi diyor, o da hak, bu da hak diyor. seninki de doğru, bizimki de doğru diyor. Seninki de doğru, bizimki de doğru diyor. Ama asla unutma kardeşim, asla aklında çıkarma, Kur'an ve sünnet insanları tek bir yola davet ediyor. Kur'an'ın, sünnetin tarif ettiği tek bir yol vardır. Yani hak yol çok değildir kardeşlerim, bir tanedir. Hak taaddüt etmez. Hak bir tanedir değerli kardeşlerim. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, ümmetim 73 parçaya ayrılacaktır. 73 gruba ayrılacaktır. 73 yola ayrılacaktır, yola. Bir tanesi doğru, gerisi cehennemliktir. Hangisi sorulduğunda da hatırlarsınız, ma'ana aleyhi ve ashabi, benim ve ashabımın yolu üzere yürüyenlerdir diyor. Tek bir yolun varlığından bahsediyor. Tek bir yolun varlığından bahsediyor kardeşlerim. Ve en önemlisi de unutulmamalıdır, kurtulan toplum Kur'an'ın, sünnetin çizgisinde yürüyen sahabenin takip ettiği o yoldur, o topluluktur. Ve onların yoluna uyan insanlar olacaktır kardeşler. Ve hele hele asla şunu unutmayınız ki, insanlar birer beşerdirler, hata da ederler, isabet de ederler. Her insan gittiği yolu benimser ve sadece kendi gittiği yolun doğruluğuna inanır. Ama unutulmamalıdır ki yol bir tanedir kardeşlerim. Unutmayınız, yol bir tanedir. Basiretli bir Müslümanın, birçok zavallının dediği gibi, hedef ana yol, biz gruplar ise o yola giden tali yollarız diyerek içerisinde bulunduğu çarpıklığı meşru göstermeye çalışmaz. Birçok zavallının yaptığı gibi bu yanlışı yapmaz. Çünkü öyle söylüyorlar, biraz önceki dediğimiz gibi. Kardeşim, hedef aynıdır. Siz o yoldan, biz bu yoldan. Siz o yamaçtan, biz bu yamaçtan ilerleyelim. Basiretli bir Müslüman bunu söylemez. Bunu söylemez, bu batıl bir sözdür kardeşlerim. Bunun batıllığına biraz önceki hadis-i şerif delalet ettiği gibi, bakınız Allah Resulü'nün şu hadis-i şerifi de delalet ediyor. Hatırlarsınız, Abdullah İbni Mesud'den geliyor. O anlatıyor, diyor ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile beraber otururken kumların üzerine dikey olarak bir çizgi çizdi. Bir çizgi çizdi. Ve dedi ki, bu benim dosdoğru yolumdur. Ve akabinde yanlarına cılız cılız çizgiler çizdi. Dedi ki, bu yollarda her birinin başında, kavşağında bir şeytanın oturduğu, bize gelin biz doğruyuz dediği yollardır. Sakın ha sakın bu yollara uymayın. Eğer uyarsanız benim şu yolumdan sizi ayırır. Benim şu yolumdan sizi ayırır diyor. Allahu Ekber. Burada görüldüğü gibi kardeşlerim, tek bir yoldan bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tek bir yol vardır değerli kardeşlerim. O da tevhid dini İslam'dır. Tevhid dini İslam'dır. Bu yolun en güzel tarifini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmış ve bunu en güzel şekilde de o yaşamış, onun sahabeleri yaşamıştır kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu ki, size cennete yaklaştıracak her ne var ise onu açıklamışımdır. Bunu söylemiyor mu kardeşlerim? Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak her ne var ise onları açıklamışımdır. Bunları söylemiyor mu kardeşler? Bunu söylemiyor mu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde? Ve yine sahabe demiyor mu ki, Resulullah bizi havada kanat çırpan kuştan dahi malumat vermiş olduğu halde terk etti. Bunu söylemiyor mu kardeşlerim? Bunu söylemiyor mu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ve yine demiyor mu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın size emredip benim de size emretmediğim hiçbir şeyi bırakmadım. Ve yine Allah'ın size nehyedip, yani yasaklayıp benim de size yasaklamadığım hiçbir şeyi bırakmadım. Yani ney gizli arkadaşlar, ney kapalı, ney anlatılmamış ki biz başka yerlere müracaat ediyoruz. Allah Resulü neyi izah etmemiş, neyi açıklamamış, neyi noksan bırakmış ki bir yerlere koşuyoruz, oralardan sanki dinimizi tamamlıyor gibi hareket ediyoruz. Ney noksan ki risaleler ilhamla yazılmış. Ney noksan ki risalelere Allah yeniden bir şeyler vahyetmiş. Ney noksan arkadaşım ya. Yani bunlar dolaylı yönden dinin ikmal edilmediğini, noksan olduğunu ifade etmektir. Din adına bu risaleler bana ilhamla yazıldı denilirken ne anlamamız gerekir arkadaşım ya? Dinde noksanlık mı var kardeşim ya? Yoksa bu kitaplarının kabul görmesi için, bu kitaplarının içerisinde yazılı olan şeylerin yutturulması için, yutulması için, kolay yutulması için kullanılan ifadeler midir bu sözler? Bence ikinci ifadedir kardeşlerim. Kolay yutsunlar diye, rağbet göstersinler diye, kelle toplansın diye bunları yapıyorlar. Mevlana'nın mesnevisi alemlerin Rabbinden inmedir. Said-i Nursi'nin risaleleri ilhamla yazılmıştır. İmam Rabbani'nin mektubatında efendim vahiyle bir şeyler yazılı. Ya arkadaşım, bunlara nasıl inanmamız gerekir? Bunlara nasıl inanalım arkadaşlarım ya? Değerli kardeşim, okuyacağımız şeyi bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarif etmemiş mi? Terektu fikum şey'eyni lan tedillu ma masaktum bihima kitaballahi ve sünneti. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarılırsanız sapıtmazsınız. Sarılmazsanız sapıtırsınız. Bunların biri Allah'ın kitabı Kur'an, birisi de benim sünnetim, benim hadislerim. Bu yetmez mi kardeşlerim ya? Bu ümmetin evvelini Kur'an ve sünnet ıslah etti. Bizi ıslah etmeye yeterli değil midir bu kaynak? Onları nasıl ıslah ettiyse bizi de ıslah eder. Onlar nasıl bu kaynaklara ittiba etti, cennetle müjdelendiyse, unutmayınız ki bunu yaşarsak Allah'ın izniyle biz de cennete gideriz. Öyleyse şüphesi, yani kendisinden şüphe etmediğimiz kitaplara sarılmamız gerekir. Kendisinden şüphe etmediğimiz kitaplara sarılmamız gerekir. Bugün önlerine hadis getirdiğimiz zaman, efendi diyor bu hadis zayıf mı sahih mi? Bu anlamda araştırma yapanlar acaba bu tür kitapları neden araştırmazlar? Acaba bu kitapları neden araştırmazlar? Allah kitabını ve Resulünün sahih sünnetini koruyacağına söz vermiştir. Ama risaleleri koruyacağına söz vermemiştir. Rabbani'nin kitabını koruyacağına söz vermemiştir. Muhyiddin İbni Arabi'nin Futuhatül Mekkiyesini koruyacağına söz vermemiştir. İhya'yı koruyacağına söz vermemiştir. Korunacak kitap Kur'an ve sünnettir. Çünkü inananlar bunlara ittiba etmeleri gerekir. Ve bunlardan sorguya çekileceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadislerinde buyurduğu gibi, sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyenini al. Bu kitapların içerisinde bir sürü, şüpheyi bir kenara bırakın, batıl şeyler vardır. Batıl şeyler vardır. Ama Kur'an ve sünnetin içerisinde şüphe yoktur. La raybe fih. La raybe fih. Huden lil muttakîn. Muttakiler için kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Onlara sarılmamız lazım kardeşler. Onlara sarılmamız lazım kardeşler. Onlara sarılma mecburiyetimiz vardır. Eğer İyi niyetle de olsa körü körüne hareket eder isek, iyi niyetle de olsa birilerinin yoluna yordamına uyarsak, eğer onlardan delil sormazsak, unutmayınız ki tarihte olduğu gibi, zamanımızda da arz-ı endam edildiği gibi, inanın birçok şeyler haram, birçok şeyler helal kabul edilecektir. Diğer bir ifadeyle Allah'ın helalleri haram, haramları da helal kabul edilecektir. Ben inanın birçok şeyi sıralayabilirim. Allah'ın dininde helal ama bunlarda haram. Allah'ın dininde haram ama bunlarda helal. Sıralayabilirim birçok şeyi. Ve hatırlarsınız, bu yönlü körü körüne hareket etmeleri yüzünden ehli kitap alimlerini, hocalarını, üstadlarını Allah'tan gayrı Rabler edindiler. Hatırlarsınız Tövbe suresi ayet 31'i. Onlar hahamlarını ve rahiplerini, yani din adamlarını Allah'tan gayrı Rabler ittihaz edindiler. Ve bunu tefsir eden bir hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey Adi sen onlarda ne buldun, ne gördün? Halbuki onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rab edindiler. Ya Resulallah, onlar hahamlarına ve rahiplerine secde etmiyorlardı ki. Önlerinde ruku etmiyorlardı ki. İsteseydiler zaten bunu yapmazdınız ki. Sizin onları Rab edinmeniz, onların her söylediğini dinlemediniz mi? Helaller haram yapıldı, siz bunu kabul etmediniz mi? haramlar helal yapıldı, siz bunu kabul etmediniz mi? İşte sizin onları Allah'tan gayrı Rab edinmeniz böyle olmuştur. Böyle olmuştur. Onun içindir ki körü körüne hareket etmenin getirdiği en büyük musibet ve belalardan bir tanesi budur kardeşlerim. İnsan Allah'tan gayrı Rab edinir bakın. Allah'tan gayrı Rab edinir bakınız. At etinin İslam'da helal olmasına rağmen bugün Hanefi mezhebinde at eti haramdır. At eti haramdır. Midye efendime söyleyeyim, karides İslam dininde helal olmasına rağmen Hanefi mezhebinde haramdır. Daha birçok şeyler söylenebilir arkadaşlarım ya. Onun içindir ki çok dikkat etmemiz gerekir. Çok dikkat edilmesi gerekir. Bu anlamda Müslümanların çok dikkat etmeleri gerekir. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bugün Müslümanların körü körüne hareket eden bugünkü Müslümanların vallahi şiddetle buna ihtiyaçları vardır. Araştırma, soruşturma mecburiyetleri vardır. Hocam bizim o kadar ilmimiz yok ki, biz alim değiliz ki. Arkadaşım bu iş alimliği gerektirmez. Bu iş illa hocalığı gerektirmez. Din denilen şeyin delilini karşı taraftan istesen ne olur? Bu anlattığın şeyin delili nerede? Sen samimi bir niyetle, ihlaslı bir şekilde Allah korkusu taşıyarak araştırır isen, inan Allah sana yardım edecektir. Allah sana, bize yardım edecektir kardeşim. Onun içindir ki etrafındaki kendisine ittiba ettiğiniz bu kişilerin, bu kimselerin sözlerini sanki gökten indirilmiş vahiy gibi kabul etmeden soru sormamız lazım. Bunun delili nerede dememiz lazım. Bunun delilini bilmemiz, sormamız gerekir kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şu hadisi şerifi batıl tezgahımıza malzeme edinmememiz lazım. Çünkü birçok insanın ağzından bunu duyuyoruz. E hocam, alimler peygamberlerin varisleridir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Elbette ki bu söz doğrudur. Bu söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Sahihtir. Ama siz bununla neyi kastediyorsunuz? Ama siz bununla batılı kastediyorsunuz. Bu hadis-i şerifin tamamını ele alarak hadis üzerinde biraz kafa yorarsanız bu size reddiyedir. Bu hadis-i şerif size reddiyedir. Eğer güzel anlarsanız tabii ki. Alimler peygamberlerin varisleridir. Sadece bu ifadeyi, bu ibareyi bile aldığınız zaman peygamberin miras bıraktığı şey nedir sorusuna ne cevap verilmelidir? Bunun cevabı nedir? Peygamberimiz demiyor mu bizler dinar, dirhem miras olarak bırakmayız. Bizler miras olarak ilim bırakırız. Ve biraz önce de hadisi şerifi okuduk. Bu anlamda neyi miras olarak bize bıraktığını söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani terektu fikum şey'eyni. Bakın, size iki şey miras olarak bırakıyorum. Size iki şey terk ediyorum. Lan tadillu ma masaktum bihima kitaballahi ve sünneti. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Bakınız, miras budur kardeşlerim. Miras budur. Ben bunu kimde görür isem onun Allah Resulü'nün varisi olduğunu kabul ederim. Allah Resulü Kur'an'ı ve sünneti bırakmış. Ben Kur'an'ı, sünneti kimde görürsem onun peygamberin varisi olduğunu anlarım. Ne kadar görür isem onun o kadar varisi olduğu anlarım. Ben hikaye anlatan birisine kalkıp da peygamberin varisi dersem bu peygambere iftira olur. Çünkü peygamber hikaye olarak miras bırakmadı. Bugün tasavvufa, tarikata davet eden bir şeyh efendiyi görür ve bunu peygamberin varisi kabul edersem zulmetmiş olurum kendi nefsime. Allah'a ve Resulüne iftira etmiş olurum. Neden? Allah Resulü tasavvuf, tarikat diye bir şey bırakmamıştır. Böyle bir miras söz konusu değildir. Nerede böyle bir miras var? Böyle bir şey yok değerli kardeşlerim. Böyle bir şey yok. Adam hikaye anlatıyor. Alimdir diyor bu. Adam tasavvuf, tarikatın içerisindeki birçok yalan yanlış şeyleri anlatıyor. Peygamberin varisi olarak kabul görüyor. Bunların yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Tasavvuf dinde yoktur diyorsunuz. Sanki dini, İslam'ı inkar ediyormuş gibi muamele görüyorsunuz. Şeyh Efendi'yi kabul etmiyorsunuz. Sanki peygamberi reddediyorsun. Sahabeden birisini reddediyormuşsun gibi muamele görüyorsun. Ve bunun sebebi de baştan beri anlattığımız gibi insanların dinleri hususunda cahil olmalarıdır, cahil kalmalarıdır. Körü körüne hareket etmeleridir. Kullandıkları ara sıra bazı hadisler var ve bu hadisleri de o batıl tezgahlarına malzeme olarak kullanıyorlar. O batıl tezgahlarına malzeme olarak kullanıyorlar. Biraz önceki hadiste yapıldığı gibi. Alimler peygamberlerin varisleridir. Doğrudur, hadis sahihtir. Ama bununla neyi kastediyorsun? Şeyhine adam toplamak için uğraşıyorsun. Şeyhinin söylediği her sözü yutmak için mi bununla uğraşıyorsun? Bizim de bunu yutmamız için mi çırpınıyorsun? Müslümanların gerçekten buna ihtiyaçları var kardeşlerim. Elbette ki alimler peygamberlerin varisleridir. Biz burada anlatmak istediğimiz şey herhalde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olan alimlerden faydalanmayın. Onlardan istifade etmeyin. Onların yanına gitmeyin. Herhalde biz böyle bir şey anlatmıyoruz. Biz burada neyi anlatıyoruz? Dinini yaşamaya çalışan basiretli Müslümanların alimleri dinlerken, hocaları dinlerken, şeyhleri, üstadları dinlerken onların ağızlarından çıkan her sözü peşinen hak olarak kabul etmeden araştırmaları, soruşturmaları gerekir. Araştırmaları, soruşturmaları gerekir. Anlatan kim olursa olsun, din adına anlatılan şeyin dinin kaynaklarından ispatını istemesi gerekir. Güzel bir edeple, adapla bunu sorması gerekir. Unutmayınız ki değerli kardeşlerim, unutmayınız ki böyle şer'i bir metotla hareket etmek inananların hem sıhhatli bir din yaşamalarına vesile olacaktır. İnanın hem de kardeşlerim birlik ve beraberlik sağlanacaktır. Çünkü bu metot vahyin tarif ettiği metottur. Eğer bu metoda, bu menhece uygun hareket edersek vallahi sıhhatli bir din yaşanacaktır. Billahi insanlar birlik ve beraberliği sağlayacaklardır. Aralarındaki olan ufak tefek problemler ise bunlar ayrıcı olmayacaktır. Bunlar galeye alınacak problemler sayılmayacaktır. Yani en azından kardeş olacaklardır. Herkesin de yakinen bildiği gibi Müslümanlar arasındaki bu yaygın hastalık, yani gruplaşmalar ve ayrılıklar, inanıyorum diyenlerin başlarına büyük bir bela olmuştur. Gerçekten büyük bir beladır, musibettir yani. Büyük bir bela ve musibettir. Bunların müsebbibi olan şeytan ve avaneleri arzularına ulaşabilmek için inananları parçalamayı, çeşitli grup ve ekollere bölmeyi bir görev bilerek sistemli bir şekilde çalışmaya girişmişler ve neticede bunu başarmışlar kardeşlerim. Bunu başarmışlar. Önce ırkçılık propagandasıyla Kürttü, Türktü, Arap'tı, Acem'di diye Müslümanları ayırmışlar. Müslümanları ayırmışlar. Bunun akabinde birbirlerine karşı katı, musamahasız bir şekilde mezhebi bloklaşmalara götürmüştür şeytan bunları. Mezheplere ayırmıştır bunları. Müslümanım diyor ama ben falan mezheptenim, filan mezheptenim. Sende abdest bozulur ama bununla bizde bozulmaz. Sizde kan abdesti bozar ama bizde bozmaz. Sizde kadına dokunmak abdesti bozar ama bizde bozmaz. Sizin mezhepte namazı terk eden kafirdir ama bizim mezhepte bu böyle değil. İtikadi ameli birçok farklılıklar. Ve tarihe bakarsanız birbiriyle savaşmışlar. Birbirlerinden kız alıp vermemişler arkadaş ya. Birbirlerinin arkasında namaz kılmamışlar. Bunlar ciddi problemlerdir. Yani ırkçılığın arkasından böyle katı, musamahasız bir şekilde mezhebi bloklaşmalar Müslümanları bunun içerisine sokmuşlardır. Bununla da kalmamış. Bununla da yetinmemiş şeytan. Aynı mezhebin içerisinde falan tarikat, filan tarikat, Hasancı, Mehmetçi, Hüseyinci, daha net bir ifadeyle Nurcu, Süleymancı, Cehri tarikatçılar, Sırrı tarikatçılar, Mealciler falan filan kardeşler. Böyle parçalamış. Hatta arkadaşlarım, hatta ve hatta zerreler misali aynı grubun içerisinde yine onları parçalamış. Alın bugün nurcuları ele. Alın bugün nurcuları ele. Ben resmen hasreten isim verme mecburiyetindeyim. Mesele güzel anlaşılsın. Alın bakın bu arkadaşlarımızı ele. Allah onlara da bizlere de doğruyu nasip etsin. Alın onları ele. Okuyucular, yazıcılar, medzehracılar, yeni asyacılar, fetullahçılar, aczimendiler. Paramparça kardeşlerim. Hatta birisi birisine diyor ki kadın kılıklı nurcu ne olacak diyor. Nurcu diğer bir nurcuya diyor ki kadın kılıklı nurcu. Fethullah Hoca ağlıyor ya, kadın kılıklı nurcu işte. Aczimendiler ayrı telden çalar, öbürü ayrı telden çalar. Biri Dede Efendi'den, birisi Hikmet Efendi'den. Çalar söylerler arkadaşlar. Şeytan zerreler misali parçalamış kardeşlerim, parçalamış. Parçalamış. Evet. Şeytan ve yandaşları mükemmel bir şekilde ne yapmışlardır? Çalışmışlardır. Buldukları her fırsatı değerlendirmişlerdir. Ama unutmayınız ki burada sadece şeytan da suçlanmamalıdır. Yani hırsızın hiç mi suçu yoktur? Nasreddin Hoca'nın fıkrasında anlatıldığı gibi burada sakın tamamen şeytanı suçlamayın. Hatırlarsanız ayeti celilesinde Allahu Azze ve Celle anlatıyor. Şeytan o gün diyor ki bugün siz nefsinizi kınayın. Bugün siz kendinizi suçlayın. Benim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücüm yoktu. Etkileyici bir sultam yoktu. Ben davet ediyordum. Siz balıklama dalıyordunuz. Vallahi ayet aynen böyle anlatıyor bakınız. Benim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücüm yoktu. Bu anlamda bir sultam yoktu. Ben davet ediyordum, siz icabet ediyordunuz. Görevini yapıyor o. Hatta insanlardan öyle hale gelenler var ki yine ayeti celle'nin anlattığı gibi şeytan senin şerrinden Allah'a sığınırım diyor. Şeytanın bile kendisinden Allah'a sığındığı insanlar söz konusu oluyor. Yani şeytanı suçlamamak lazım. Davet ediyor, sen balıklama dalıyorsun arkadaşım. Halbuki Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şeytanın hilesinin zayıf olduğunu söylemiyorum arkadaşım ya. Onun hilesi zayıftır demiyorum arkadaşım. Zayıftır şeytanın hilesi. Şimdi altını çiziyorum ve şu ifadeyi kullanıyorum. Bunu kafanıza iyi yazın. Eğer şeytan o zayıf hilesi ile Müslümanları kandırabilmiş ise demek ki Müslümanların Kur'an'a sünnete bağlılıkları şeytanın o zayıf hilesinden daha zayıfmış arkadaşlar. Daha zayıfmış. Bunu kafanıza güzel yazın. Eğer o zayıf hilesiyle bizi kandırabiliyor ise, bizi kandırmış ise demek ki bizim Kur'an'a sünnete bağlılığımız onun o zayıf hilesinden daha zayıfmış kardeşlerim. Daha zayıfmış arkadaşlarım. Öyleyse sürekli şeytanı suçlayıp durmayınız. Evet. Bu olay, bu çirkin hastalık bir tarafın başarılı bir şekilde çalışmasıyla diğer tarafında bana neci bir tavırla, lakayit bir tavırla, aman bunu da biz mi düşüneceğiz? Aman boşver, bu kadar millet deli mi? Bu kadar millet yanlış mı yapıyor? Adama anlatıyorsun, adama söylüyorsun, kardeşim yanlıştasın. Hatta bu yanlışının adı şirk ve küfür. Adamın umurunda değil. Adam kaleye almıyor bunu. Adam gerçekten korksa, dert edinse, titrese, araştırmaya koyulsa ve bu anlamda Rabbisine yönelse de ya Rabbi bana yardım et, gerçekten bu arkadaşların anlattığı şeyler doğru mu dese, Allah ona inanın anlayış verecektir. Ama bunda iş yok. La kayıt kardeşim ya. Laşka kardeşim ya. İslam dilenci mi arkadaş senin kapında gelip dolanacak? Senin kapında gelip dolanacak. İslam dilenci mi kardeşim? Senin mi ona ihtiyacın var? Onun mu sana ihtiyacı var? Senin ona ihtiyacın var. Sen araştıracaksın. Sen soruşturacaksın. Aleykümselam arkadaşım, güle güle. Sen araştıracaksın. Sen soruşturacaksın. Sen araştıracaksın. Sen soruşturacaksın değerli kardeşim. Allahu Azze ve Celle hakka hakikate bizleri uymayı nasip eylesin. körü körüne hareket edenlerden eylemesin. Ne diye sildin ki arkadaşım ya? Silmeyin, bırak yazsın. Bırak yazsın bakalım. Bırak yazsın şöyle bir kimin yalancı olduğunu, kimin doğru şeyleri anlattığını ispat edelim. Yani bu anlamda bizim korkumuz yok. Nerede yalan söylüyoruz arkadaşım? Nerede? Aç onun şeyini, nickini bir aç bakayım. Hakaret etmeden, insan gibi, adaplı ve edepli bir şekilde. Nerede mesela yalan söylüyoruz? Doğrumuz ne? Söylenilen o sözün yalan veya doğru olduğunu neye göre tespit edeceğiz? Bunu konuşabiliriz insan gibi. Hatta mikrofon bile alabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşım. Adap ve edep çerçevesinde güzelce konuşuruz bak. Burada kendini rezil edersin eğer güzel konuşmaz isen. Siz neden mezhepleri bölücülük olarak ele alıyorsunuz? Ney mezhepler bölücülük değil de ney mesela? Ney mesela şimdi eğer ölçümüz Kur'an ve sünnetse, eğer önderimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse, var mı dinde böyle bir şey? Yok canım, sizin hakaretle işiniz yoktur. Sadece yalancılıkla itham ettiniz. Ama bakın, bana yalancı söylediniz. Nerede yalan söylüyorum? Doğrusu nedir? Mesela bak, Rabbimiz ne diyor? El hakku min rabbik. Hak Rabbinizden inendir, gelendir diyor. El hakku min rabbik. Hak Rabbinizden gelendir. Şimdi bizim bir şeylere hak diyebilmemiz için Allah'tan gelen olmalıdır. Ay doğdu kardeşim. Allah'tan gelen olmalıdır. Öyle mi? Mezhepler, dört mezhep haktır diye anlatılıp duruluyor. Bunun hak olabilmesi için Kur'an'da, sünnette anlatılması gerekmez mi? Hayır ay doğdu. Bunu ispat etmen lazım bak. Ben yalan söylemiyorum. Ben doğru söylüyorum. Benim şimdiye kadar anlattığım Allah'a ve Resulüne iftira ne oldu? Yani Kur'an'da ve sünnette mezhep yazılı da ben bunu inkar mı ettim? Sen bana şunu göstermen lazım. Arkadaşım, Allah Kur'an'da şöyle diyor, Resulü sünnetinde şöyle diyor. Mezheplerden, meşreplerden bahsediyor. Ama sen bunu yalanlıyorsun, sen yalancısın. Hayır. Hayır, bu mezhepler senin o dediğin tarih kadar yoktur. Hayır, kesinlikle. Yanlış tabii ki. Peki, senin bu tarihi kabul ediyoruz bakınız. Senin bu tarihi kabul ediyoruz. 1100 sene, 1200 sene. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 küsür sene önce yaşamış. Yani bu tarihe göre mezhepler aleykümselam. Bu tarihe göre mezhepler sonradan çıkmış. Bunu kabul eder misin sen? Yazar mısınız? Yani mezhepler Allah Resulü döneminde var mıydı yoksa sonradan mı çıktı? Bunu bir yazar mısın arkadaşım? Evet değil, ne yani? Allah Resulü döneminde